Ayrım 8, sayfa 93. Bana güzel bir bahar günü gibi gelen bir gün, bizim oralarda yılın o zamanları hava sıcak olurdu, pencereleri açık bırakmış ve bebeğimi yıkamıştım. Havanın nemini ve ısısını ise hesaplayamamıştım. Banyodan sonra bebeğim her zaman yaptığı gibi yapmamış, uyumamıştı. Ateşi vardı. Ertesi gün çocuk doktoru Lonyen'i aradım. Doktor bebeğe burun ve kulak damlaları verdi. Doktor ertesi gün onu yeniden aradığımda bana soğuk aldı, zatürre olmuş, akşam olmadan ölecek dedi. Bebeğin öte dünyaya geçiş anı geldiğinde ablam yavrumun acısını daha fazla şahit olmaman için beni odadan çıkardı. Minik kuzum, senin tatlı bakışlarını hiç unutmayacağım. Sadece 2 aylık olsan da beni o kadar iyi tanıyordun ki, bakışınla beni izliyor ve sanki anne nereye gidiyorsun diyordun bana. Gözlerimi gözlerine dikmiş, gözlerinde son gördüğüm şey azarla dolu, neredeyse sessiz, acılı bir elveda yıkırışı oldu. Seni Alfortville'deki mezarlığa gömdük ve ben seninle birlikte orada kendi kalbimi de gömdüm. Bebeğim gömebildiğimiz ilk aile bireyimiz oldu. Bir sene sonra bir erkek evladım daha oldu. Adını Emmanuel koydum, ilk bebeğim gibi. Ama onu hastaneden eve getirirken kötü talihi ondan uzak tutmak için adını değiştirip güçlü adam anlamına gelen Jiray ismini ona verdik. Bunu Fransız yasalarını ve nüfus müdürlüğünün işlemlerini bilmeden yaptık. Fransa'da hastane bebeğin adını minik bir kağıda yazıp bebeğin bileğine bağladıklarında bu onun daimi adı olur. Biz ise bebeğin ismi vaptizden önce pedere söylenir. İşte bu nedenle Jiray okula ilk gittiğinde onu Emmanuel diye çağırdılar. Ama biz evde hep ona Jiray dedik. Bu çocukla ilk evladımızı kaybetmiş olmamızın acısı biraz dindi. Bize bir başka erkek evlat verdiği için Tanrı'ya şükrediyorduk. Onun yeni hayatının ilk haftalarını, ilk aylarını sayıyordum. Onu yitirmek korkusu ile büyüdüğünü görmek mutluluğu arasında geçen o günler harikaydı. Ama 5 aylıkken ateşleniverdi. Aklımı kaybettim. Ağlamaya koyuldum. Sonra doktoru aradım. Bana bir şey yok, sadece diş çıkarıyor dedi. O zaman sınırsız bir mutluluk duyduk. Çok ama çok mutluyduk. Tek bir odamız vardı ama eski hayatımızla kıyaslanınca içinde bulunduğumuz şartlar bize cennet gibi geliyordu. Eşim Rena'da çalışıyordu ve ben Yahudi bir şirket için kıyafet dikiyordum. 1932'de büyük bir ekonomik kriz patladı ve yerlerini Fransızlara bırakmak üzere tüm yabancı işçilerin işten çıkarılacaklarını belirten bir yasa çıkarıldı. Böylelikle eşim koca 4 yıl boyunca işsiz kaldı ve ben Alfortville Belediyesi'nin olasılıkla işsiz yabancılara para yardımında bulunan tek belediyeydi bu. Bizlere verdiği 12 frankla nasıl hayatta kaldığımızı hala bilmiyorum. Evlerde kara borsa işlerinin en çok gelişip büyüdüğü dönem oldu. Ben seri önlükler yapmak için gece gündüz çalışıyordum. Eşim ise ev erkeği olmuştu. Eve ve bebeğe bakıyordu. Sonunda çalışabilmek için Fransız olmaya karar verdik. Yasa buna izin veriyordu. Fransa'ya geldiğimizden bu yana 10 yıl geçmişti ve aniden binlerce Ermeni Fransız olmuştu. Çocuklarımız Fransa'da doğdukları için bu vatandaşlığa zaten sahiptiler. Devlet telaffuzu çok zor olduğu için Ermeni soyadımızı değiştirmemizi önerdi ve hiçbir anlamı olmayan Tadian soyadını almamızı teklif etti. Bu ailemizden bize yadigar kalan yegane şeyi elimizden almak gibi bir şeydi. Kabul etmedik. 1936'da kriz bitince eşim Citroen'de çalışmaya başladı. Yeni arabaları bir nevi el tabancasıyla cilalayacaktı. Zehir solunduğu için Fransızların yapmadığı bir işti bu. Bu işi edindiği için gerçekten mutlu olmuş ve yeni yasalar tüm işçilere 15 günlük ücretli tatil imkanı sağladığı için ablamlarla ve bazı Ermeni arkadaşlarımızla Normandiya'da bulunan bir pansiyona gidip kısa bir yolculuğa çıkmıştık. Adını Alice koyduğum bir kızım da vardı artık. Bu ismi doğduğum köyden geçen nehrin adıydı. Ama belediyenin nüfus dairesinde ismini Alice Harikalar Diyarı'ndaki kahramanınki gibi Alice şeklinde yazdılar. Çocuklarımın hiçbiri benim onlara taktığım adı taşımıyor. Eşim fabrikada, ben ise evde çalışıyordum ve böylelikle kenara biraz para koymuştuk. Eşim pazarda meyve, sebze, ayakkabı ya da elbise satan birçok Ermeni komşumuz gibi seyyar satıcı olmayı aklına koymuştu. Bu Ermeni komşularımız bugün Paris'te büyük tüccar oldular ama her şey böyle başlamıştı. Banliyö'de, pazar yerinde tezgahtarlık yaparak. Eşim de bu işte denemek istedi. Önce ehliyet ve sonrasında kamyon aldı. Onca zahmetle kenara koyduğumuz o parayla o zamanlar küçük bir ev bile alınabilirdi. Peşin fiyatını aldığımız kamyon evimize kadar geldi ve bir daha da yerinden kımıldamadı. Böylelikle kenara koyduğumuz bütün parayı yitirdik ve tüccar olmak için fazla saf olan eşim fabrikaya geri döndü. Birkaç yıllık evlilik yaşamımız süresince kah eşimin iş yerine daha yakın oturmak için, kah Ermeni toplulukların yanında olmak için, kah çocuklar için daha aydınlık ve daha az nemli bir yer aradığımız için 11 kadar ev değiştirmiştik. Ya da kim bilir, belki de ben kendimi hiçbir yerde evimde hissetmediğim için bunca yer değiştirmiştik. Aslında ev değiştirmek zor bir iş değildi bizim için. Tek bir seferde tüm mal varlığımızı rahatlıkla ve ziyadesiyle taşıyabiliyorduk. 12. taşınmamızda nihayet Rodin Bulvarı'nda Issy Le Moulineaux'de Paris'in banliyösünün güneybatısına bir yere taşındık. Burada yeni bir Ermeni topluluğu vardı. Hem eşimin çalıştığı yere de daha yakın olacaktık böylelikle. Burada da Alfortville'deki gibi birçok Ermeni vardı. Rodin Bulvarı gürültülü, göçmenler dolu ve Ermenicinin çokça konuşulduğu bir yokuş olan Rue de la Défense'e bağlanıyordu. Binada 3 apartman dairesi vardı. Aslında daha fazla kiracı sahibi olmak için 3'e ayrılmış bir evdi söz konusu olan. Bizim haricimizde 2 göçmen daha vardı. Biri Virgin'di, Virginia, Maraş'ın güneyinde bulunan ve 1915'te Türkler tarafından kül edilen Fundanjak'tan geliyordu. Diğerinin adı ise Setening'di, Kehribar, Trabzonluydu. Virgin tuhaf bir kadındı. Tehcir sırasında annesiyle ve 1 yaşındaki küçük kardeşiyle yürümüştü, o ise 10 yaşındaydı. Bazı Kürtler Virgin gibi sarışın ve mavi gözlü olan bebeği almıştı. Adamların kimisi bebeği bacağından, kimisi kolundan çektiği için onu parçalamışlardı. Bunun üzerine deliren annesi, bebeğini kurtarmak için onlardan birinin üzerine atlamış ama bir kırınç darbesiyle öldürülmüştü. Virgin ise hayatta kalmıştı ama bu korkunç olay hafızasında canlılığını korumuştu. Öyle ki doğuracağı zaman ne hastane ne de doktor istemişti, kimseye güvenmiyordu. Bebeğini öldüreceklerini aklına koymuştu. Doğum sırasında ona evde yardım etmemi istemişti çünkü bana güveniyordu. Setening ise yüzlerce çocuğun kayıklara bindirilip Karadeniz açıklarına götürüldüğünü ve sonra boğulmaları için kayıkların ters yüz edildiğini anlatmıştı. Setening sırası gelmeden kaçabilmişti. Bu daha sonra kendisini fakirlere adamasına neden olan bir suçluluk hissi yaratmıştı onda. Kiraladığımız daire 1. kattaydı ve sadece 1 odası vardı. Ama o da çok genişti. Mutfak haline getirdiğimiz bir sandık odası da vardı. Kömürle çalışan sobamız ve suyumuz da. Sokağa bakan 2 pencere, yatak odası niyetiyle perdeyle böldüğüm geniş odayı çok iyi aydınlatıyordu. Geçmişe nazaran bu yeni düzen daha iyiydi ve biz mutluyduk. Erkeklerimiz fabrikada çalışıyordu ve ailelerini geçindirecek kadar kazanıyorlardı. Biz kadınlar ise çocuklara ve eve bakıyorduk. Sohbet edip birbirimizi daha iyi tanıyacak kadar zamanımız da kalıyordu. Öğle yemeğinden sonra beraberce kahve içiyor ve birbirimize geçmişimizi anlatıyorduk. Çoğu zaman babaannem Katerina'nın yaptığı gibi kahve fallarımıza bakıyor ya da gece gördüğümüz rüyalar anlatıp onları yorumlamaya koyuluyorduk. Ermenilerle ilişki kurmak kolaydı. Semtte kalmamız göçmen halimizin bir göstergesiydi. Dünyamız orada bitiyordu. Semtin ötesi bizim için yabancı ülkeydi. Semt sınırlarının içinde Ermeni kasabımız, Ermeni bakkalımız, işletmecisi Ermeni olan kahvemiz vardı. Hiçbirimiz metroya binmemiş ve çocuklarının Paris'te aydınlık gürültülü geniş caddelerinde gezdirmemişti. Aslında bu zor bir şey değildi. Çünkü Paris'i güneyden kuzeye geçen Mary Dissy, Porte de la Chapelle metro durağı uzak sayılmazdı. Günlerden bir gün nihayet bunu toplu bir cesaret hareketi olarak Paskalya'da gerçekleştirmeye karar verdik. Kutsal ayini 3 saat kadar süren Chalencier yakınlarındaki Rujon Gujon'a San Giovanni Baptiste Vatfisti Yahya Ermeni Apostolik Kilisesi'ne Ermeni mimarisine sahip katedral, 1902 senesinde Bakü'deki petrol kralı Aleksandro Mantachian tarafından finanse edilmiştir. Gidecektik. Her pazar evimizden pek uzak olmayan Ermeni Apostolik Kilisesi'ne gidiyorduk. Kilisemizin pederi Armenak Mısıryan'dı. Ressam ve şairdi. Cemaatimize çok güzel vaazlar veriyordu. Metro ile yaptığım bu ilk yolculuk çok hoşuma gitmiş ve bana cesaret vermişti. Paris'te Belleville metro durağının orada oturan yeğenim Anna'ya bu sefer yanımda eşim olmaksızın gitmeye karar verdim. O gün metrodan Anna'nın evine kadar giden Belleville yolu boyunca meyve ve sebze pazarı vardı. Orası insan kaynıyordu ve ben aniden daha sadece 3 yaşında olan kızımın elini farkında olmaksızın bırakmış olduğumu ayırdığına vardım. Bana birkaç adım uzakta olduğunu düşünerek etrafa göz attım. Etrafa bakıyor ve sesleniyordum ama gördüğüm tek şey aceleci ve kayıtsız insan yüzleriydi. Karanlık çökene dek bir aşağı bir yukarı gidip telaş içinde kızımı aradım. Sonra ağlaya ağlaya eve döndüm. Geceyi anlatılmaz bir kaygıyla kızımızın kaçırıldığını düşünerek gün ettik. Sabahleyin kızımızın kaybolduğunu haber vermek üzere karakola gittik. Fabrikada çalıştığı için biraz Fransızca bilen eşim polise her şeyi anlattı. Derhal tüm Paris karakollarına kayıp haberi verildi ve bana sonsuz gelen 2 günlük bir ızdırabın ardından nihayet kızımızı kucakladık. Yavrumuz Belleville semtinin daracık sokaklarında kaybolmuş ve mama mama diyerek umutsuzca ağlamaya koyulmuştu. İyi kalpli birisi onu bulup karakola götürmüştü. Orada kızıma annesinin ismini sormuşlardı. O da ağlaya ağlaya boyuna mamas guzem, annem istiyorum demişti. Onun ne dediğini anlamak için birçok tercüman getirmişlerdi. Kızım sadece Ermenince biliyordu. Yaşadığı ülkenin dilini bilmediği her şey nasıl da daha zor oluyordu. Günler ve aylar birbirini izliyordu. Zihnim artık unutma ile hatırlama arasında gidip geliyordu. Hala bir gün köyüme döneceğimi düşünüyor ve çocukluğuma ait o yerlere ait hiçbir ayrıntıyı, Sivas'taki ailemin hiçbir adetini unutmamaya çalışıyordum. Örneğin banyon bile olmamasına karşın her cumartesi çocuklarıma soğana yapıyordum. Mutfakta buhar olması için bol bol su kaynatıyordum. Sonra tıpkı annemin bana yaptığı gibi çocukları tenleri pembeleşene dek Marsilya sabunuyla yıkıyor, lifli bir eldivenle bedenlerini ovuyordum. Eşimse evde şarap yapmak istemişti. Pazardan bol üzüm alıyor ve onu çocuklarla beraber izliyordu. Bu kadar çalıştıktan sonra şarap yapmayı başarınca nasıl da mutlu oluyordu. Böylece o da kendi köyünün gelenek ve göreneklerini yaşatıyordu. Ben sadece Ermeni yemekler pişiriyordum. Şiltileri ve yorganları da aile geleneğince kendi elimle yapıyordum. Çamaşırlar da elde yıkanırdı bizde. Kimyasal hiçbir ürün kullanmaksızın pırıl pırıl olana dek elde çitelenirdi çamaşırlar. Kısa aile geçmişime bu kadar bağlı olsam da başkalarının hayatlarını bilmek istiyordum ve ara ara Rodin Bulvarı'na bakan pencereden dışarısını izliyordum. Yoldan geçen yüzleri maske gibi boyalı, zayıf ve ahenkli Fransız kadınları ilgimi çekiyordu. Bizde kahit atsilerin dışı kırmızı ve parlak, içi ise çürük elmalar gibi oldukları söylenirdi. Çalışmayı bırakmıştım ve hayatımda ilk kez ben de nihayet ev kadını olmuştum. Çocuklarımı evin yakınındaki parka götürecek vaktim vardı artık. Parkta çocukların oynayabilecekleri oyunlar, kum ve salıncaklar vardı. Çocuklarımın bulunduğu yere yakın bir banka oturuyor ve örgü örüyordum. O zamanlar 30 yaşındaydım ve annemden koparıldığımdan beri hayatım boyunca hiç o kadar huzurlu anlar geçirmemiştim. Çok fakirdik ama bazen mutluluğun bu yaşadığım olduğunu hissediyordum ve bana tüm verdiği şeyler için Tanrı'ya şükrediyordum. Ama sonra beni bir sıkıntı kaplıyor ve eskilerden gelen bir ses, öksüzlerin yaşamlarının mutsuz olduğunu ve mutluluklarının uzun sürmeyeceğini fısıldıyordu. Nitekim uzun sürmedi, ailevi mutluluklarımın ince ağları aniden yırtıldı ve yeniden gitti. Kocam işinden dolayı çok hastalandı. Hiçbir korumaya tabi olmaksızın püskürtmeli bir tabancayla araba cilalayıp zehir soluyup zehir yutuyordu. Midesinin bir kısmının alındığı korkunç bir ameliyat geçirdi. Çünkü midesinde pek çok ülser oluşmuştu. Hastalık nedeniyle 6 ay boyunca işe gitmeyen kocamın sağlık durumuyla hiç de ilgilenmeyen Citroen, onu en kısa zamanda işe dönmemesi halinde işten çıkartmakla tehdit etti. Biz Ermenileri koruyan yasalar yoktu. Çok zayıf düşmüş olan Asadur, azıcık aşkla dolu çantayı omzuna takarak sendeliye sendeliye fabrikanın yolunu tuttu. Tam da öylesine hüzünlü olduğum o günlerde yeniden hamile kaldığımı öğrendim. Üçüncü bir çocuğun zamanı değildi. Eşim çok hastaydı ve belki de işini yitirmek üzereydi. Çalışmak bana düşecekti. O aylarda üç çocuklu, 40'lı yaşlarındaki komşum Satenik de hamileydi. Biz Ermenilerde bu yaşta çocuk sahibi olmak hoş karşılanmazdı. Bu nedenle o kürtaj olmaya karar verdi ve oldu. Ona bu iş için yapılması gerekenlerin, içilmesi icap eden otların ne olduğunu sordum. Bebeğimi düşürmek için elimden gelen her şeyi yaptım ama başaramadım. Allah beni affetsin.